Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün İçsel Yolculuğun Peşinde programında konumuz semboller ve hayat. İlginç bir konuyu aslında ele alacağız hep birlikte. Semboller, çünkü rüyalarımızda, günlük hayatımızda, dinlerde, hatta arkeolojide bile semboller oldukça önemli bir yere sahip. Ve bu semboller bilinçaltımızı, toplumsal yapıları ve hatta tarihsel süreçleri bazı şekillerde şekillendirebiliyor ve nasıl şekillendiriyor sorularına cevap arayacağız. Ve bu soruların cevabını aramak için sevgili Gündür Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, bugün sembollerin bu kadar farklı alanlarda nasıl etkili olduğunu konuşacağız. O yüzden çok heyecanlıyım.
Biz de çok heyecanlıyız çünkü semboller aslında hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Fakat önce dilerseniz şöyle başlayalım. Semboller psikolojik anlamda ne ifade ederler? Ve neden semboller hem bireysel hem de toplumsal anlamda bu kadar önemlidir?
Şimdi semboller bizim bilinçaltımız ya da buna bilinç dışı da diyebiliriz. Bilinç dışımızla olan bağlantımızı temsil ediyor. Psikolojik açıdan bastırılmış duyguları, arzuları, korkuları ya da çözülmemiş çatışmaları dışa vurduğu ifade edilir sembollerin. Özellikle Carl Jung sembollerle ilgili çok önemli bir teori geliştirmiştir. Hatta geçen hafta bu konuyla ilgili bir program da yapmıştık. Bilinçaltı ve rüyalarımızla ilgili Ferna Hocam. Jung'a göre semboller bir nevi bilinçaltının ya da bilinç dışının bir dili. Bir sembol görünüşte basit bir işaret olabilir ama aslında çok daha derin, çok daha katmanlı anlamlar taşıdığını görürüz. Ve bu anlamlar bazen bireysel, bazen toplumsal düzeyde insanları etkiliyor.
Aslında hocam arada çok küçük bir şey sormak istiyorum. Burada sembollerin evrenin bizimle konuşma dili olarak adlandırıldığı da doğru mu?
Yani bunu bu şekilde ifade edenler de var. Aslında her şey bizim için bir sembol olabilir. Her şeyin bir anlamı olabilir. Bazen günlük yaşantımızda sorduğumuz soruların cevabı bir sinemada sahne ya da okuduğun bir şiir dizesinde ya da kitabın ve romanın bir cümlesinde karşına çıkabilir. Burada ilk böyle örnek olarak küp sembolüyle başlamak istedim. Çünkü küp benim için çok derin anlamları olan bir sembol. Yine birçok kültür ve gelinlikte de derin anlamlar taşıdığını görüyoruz kübün. Şimdi kübün genel anlamına bakarsak düzen, yapı, denge, güç gibi temalarla ilişkili olduğunu görüyoruz. Ama başka şekillerde de çok önemli bakış açılarına sahip olduğunu görüyoruz. Mesela dünya ve madde ile ilgili olan bir bakış açısı var. Dünya ve fiziksel gerçeklikle ilişkilendiriliyor. İşte geometrik olarak küp biliyorsunuz 4 tane düz yüzeyi ve 3 boyutu temsil ettiği söyleniyor. Hatta fiziksel dünyadaki düzen ve sağlamlığın sembolü olduğu da düşünülür. Ama arketipsel anlamda baktığımızda küp evrenin düzenli, yapılandırılmış, belli bir sisteme dayalı olduğu görüşünü simgeleyen bir özelliği var. Bunun dışında 4 elemanı ya da 4 element de diyebiliriz. Onları da ifade ediyor. İşte küp 4 yön, kuzey, güney, doğu, batı ya da 4 element, toprak, su, hava, ateşle ilişkilendirilen bir sembol aynı zamanda. Dolayısıyla da evrenin dengesini ve doğanın düzenini temsil ediyor. Yine doğal dengedeki, doğal dünyadaki dengeyi ve uyumu temsil ettiğini de biliyoruz. Bir başka anlamı sabitlik ve güç demek. Bu kübün düzgün, simetrik yapısı özellikle sabitlik ve dayanıklılıkla özdeşleştiriliyor. İşte kırılmayan, bozulmayan, çok sağlam bir yapıyı ifade ediyor küp. Bu anlamda da bu şekilde bir ifadesi de var. Bunun dışında mükemmel düzen ve inşa anlamı var. Burada özellikle mimarlık ve mühendislik alanında küpün sağlam ve düzgün bir yapıyı temsil ettiğini biliyoruz. Bu da yine dünyayı insanların şekillendirme isteği, düzenleme isteğine, bir çabasına bir işaret olarak da gösteriliyor. Bunun dışında mistik ve spiritüel anlamları var. Bu anlamlarına baktığımızda 4 temel kuvvetin bileşimi olarak küp kabul ediliyor. İşte bir kişinin zihinsel, duygusal, fiziksel ve manevi yönlerinin uyum içinde beraber çalıştığı bir dengeden de bahsediyor. Özellikle bazı mistik öğretilerde küp kutsal bir şekil olarak da kabul edilir. Örneğin Kabala gibi öğretilerde küp yaratılışın temel yapısını ve Tanrı'nın dünya üzerindeki düzenini simgeleyen bir yapı olarak da görebiliyoruz. Bunun dışında yine yapısal ve zihinsel anlamları var. Kişilerin düşünce biçimi veya zihinsel sınırlarını temsil eden bir sembol olarak da görebiliyoruz. Bunun dışında küp ve içinde barındırdığı boşluk olarak da bakarsak özellikle bu içindeki boşluk çok önemli bir sembol olabiliyor. Bu içsel boşluk manevi arayış veya dönüşüm anlamına gelebiliyor. Diğer taraftan dört mevsim, dört yönü ifade edebiliyor ve çok enteresan bir anlamı daha var. Zamanın geçişi veya evrenin düzeni bağlamında da başlangıcı ve sonu olmayan bir zaman dilimini simgelediğini biliyoruz. Bu aslında zamanın düzenli bir şekilde ilerlemesini ve bu ilerleyişteki dengeyi temsil ettiğini görüyoruz. Görüyorsunuz küp aslında bir geometrik şekil ama anlamlarına baktığınızda ya da sembolik olarak ifade ettiği anlamlarına baktığımızda çok farklı anlamlar olduğunu ve her farklı kültürde bunun çok farklı şekilde dile getirildiğini görebiliyoruz.
Evet, gerçekten sembollerin anlamı bu kadar derin düşünüldüğünde bizi şaşırtabiliyor. Çünkü bizim bilinçli dünyamızın ötesinde bir anlam taşıyor aslında. Ama sembollerin sadece bireysel hayatımıza değil, toplumsal ve kültürel düzeyde de önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Peki bu bakış açısıyla yaklaşırsak, dinler açısından sembollerin rolü nedir ve birçok din sembollerle insanları yönlendirmiyor mu?
Aslında doğru, çünkü dinler sembollerle doludur değil mi? Mesela Hristiyanlıkta haç, İslam'da hilal, Hinduizm'de lotus çiçeği gibi semboller inançları, öğretileri ve hatta manevi anlayışı bile simgeleyebiliyor. Ve aslında bu semboller insanları bir araya getiren, inançları pekiştiren, insanlara manevi bir rehberlik sunan güçlü araçlar olarak da düşünebiliriz onları. Yine bu semboller aynı zamanda bir kutsallık duygusu da uyandırıyor ve toplumsal bilinçaltını şekillendiriyor. Burada kutsallık derken gene küpe getireceğim olayı ve Kabe'yi söyleyeceğim. Çünkü Kabe de tam küp şeklinde bir yapı. Küpün buradaki özellikle maneviyatla ilgili ifadesi çok güçlü. Yine Jung diyor ki kolektif bilinç dışı aslında dini sembollerle çok ilişkilidir diyor. Ve her toplumda ortak bir dil gelişir, sembolik bir dil gelişir. Ve diyor ki bu dilde toplumsal yapıyı etkileyebilir. Mesela Fatime'nin eli. İslam kültüründe ve Orta Doğu'da çok yaygın kullanılan bir sembol. Aynı zamanda Hamsa'nın eli ya da Elif olarak da adlandırılıyor. Özellikle Fas, Tunus, Cezayir, Türkiye, yine İspanya'nın güneyi Endülüs bölgesi. Burada sıkça kullanıldığını görüyoruz. Anlamlarına baktığımızda koruma en yaygın anlamı. İşte negatif enerjiden, nazardan ya da kötü ruhlardan korunma arzusunu simgeleyebiliyor. Özellikle insanların inançları içerisinde batıl inançların çok olduğunu düşünürsek de böyle bir sembol ihtiyacı anlaşılabilir bir durumu ortaya çıkıyor. Yine kadınsı güç ve direnci anlatmak için de Fatime'nin eli kullanılıyor. Onun dışında İslam'daki temsili de Fatma'nın eli. İslam'da Allah'a yakınlık ve duası kabul edilen bir figür olan Hazreti Fatime ile ilişkilendiriliyor. Çünkü Fatime'nin sabrı, sevgisi ve ibadeti bu sembol aracılığıyla insanlara ilham verebiliyor. Yani sonuçta bu semboller Allah'ın korumasını simgeleyen ve insanlara moral kaynağı olarak kullanılan bir sembol olduğunu düşünebiliriz.
O zaman sembolleri sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da insanları bir araya getiren bir güç taşıdığını söyleyebiliyoruz. Peki burada semboller sadece dini alanda mı sınırlıdır? Yani rüyalarımızda da mesela sıkça sembollerle karşılaşıyoruz. Ve bunu rüyalardaki sembollerde bilinçaltımızın mesajlarını taşıdığını söylüyoruz. Bunları nasıl örneklendirebiliriz?
Evet, şimdi rüyalar tabii sembollerin en yoğun olarak çıktığı yerlerden biri. Ama rüya yorumlarken de hep şeyi söyleriz ya, rüyalar kişiye özel değerlendirilmeli. Evet, ortak bir takım sembolik ifadeler yer alıyor. Ama bunun dışında o kişinin, o sembolün o kişi için ne ifade ettiği çok önemli olabiliyor. Jung yine diyor ki rüyalar bizim bilinçaltımızın bir yansımasıdır ve içsel çatışmamızı çözmemizde bize yardımcı olabilir. Evet, gerçekten bir şey gibi, kodlama gibi bizim o bilinçaltında ne yaşadığımız ya da neyi nasıl ifade ettiğimizle ilgili bize bir rehberlik sunabiliyor gerçekten. Mesela su görmek. Şimdi su genellikle temizlikle bağdaştırılır ve bir kişinin su görmesi kişisel bir duygusal bir durum olabilir ya da ruhsal bir arınmayı ifade edebilir. Bazen kapı görürüz. Kapılar da çok önemli yer tutar rüyalarda. Yeni bir başlangıç ya da bilinçli bir değişimin ifadesi olarak da kullanıldığını görürüz. Yani aslında rüyalar semboller aracıyla bizim iç dünyamızla iletişim kurmamızı olanak veren yapılar olarak düşünebiliriz onları.
Rüyalar aslında semboller aracılığıyla bilinçaltımıza dair çok da önemli mesajlar verebilir. Tabii Dediğiniz gibi burada yorumlarken kişiye özel anlamları olabileceğini de hesaba katmak ve beraberinde sembollerin kolektif anlamlarının kişinin hayatında ne gibi bir ifadeye sahip olduğuna bakmak da önemli. Peki günlük hayatımızda karşılaştığımız semboller, buna örnek verelim. Örneğin bir logo, bir işaret, sürekli karşılaştığımız bir renk. Bunlar psikolojik olarak bizim üzerimizde nasıl bir etkiye sahip?
Şimdi hayatımızda semboller de her tarafta, değil mi? Bir renk bile çok güçlü bir sembol olabilir. Kırmızı renk mesela genellikle güçle, tutkuyla, tehlikeyle, bazen ihtirasla birlikte ilişkilendiriliyor. İşte bir logo da aslında bir markanın ötesinde o markaya ait tüm özellikleri taşıyan bir kısa öz bir ifade olarak düşünebiliriz. Mesela bir spor markasının logosu, değil mi? Ona bağlı olan kişiye aidiyet ve motivasyon hissi verebilir. Ya da trafik işaretleri en önemli, en günlük yaşamda kullanılan semboller. Buradaki işte yeşil ışık devam et, ilerle gibi derken kırmızı durmamız gerektiğini ifade eden hayatımızda gün içerisinde kullandığımız bir sembol. Yani aslında semboller sürekli bilinçaltımıza hitap edip bizim davranışlarımızı da yönlendirebiliyorlar. Özellikle bunu logolarda çok görüyoruz. O bilinçaltımıza mesajlar bir şekilde oradan da iletiliyor tabii.
O zaman semboller bizim çevremizde sürekli olarak şekil alıyor ve beraberinde bilinçaltımızla iletişim kuruyor diyebiliriz. Peki semboller tarihsel süreçlerde de etkili olmuş mudur? Yani arkeolojik buluntulara bakıldığında sembollerin ne gibi etkiler yarattığına dair bilgilere sahip miyiz?
Tabii şimdi bir arkeolog değilim. Arkeoloji açısından bakmıyoruz olaya ama genellikle arkeolojinin içerisinde sembollerin oldukça yer aldığını görüyoruz. Çok önemli, çok zengin bir kaynak arkeoloji bu anlamda. İşte eski uygarlıklarda, hiyerogliflerde, megalitik yapılar, tapınak sembolleri gibi birçok öğeler aslında tarihsel bir kalıntı değil. O toplumun, o kültüre ait inançlarını, dünya bakışını, psikolojik yapısını ifade eden semboller. Mesela eski Mısır'daki Ankh sembolü. Yaşama simgeliyor ve bir şekilde ölümden sonra yaşamın devam edeceğine dair inancı ifade ediyor. Yine aynı şekilde Yunan ve Roma uygarlıklarında kullanılan semboller, yine bunlar da toplumsal ve dini yapıları simgeliyor. Bu arkeolojik buluntular bize sembollerin tarih boyunca insanları nasıl şekillendirdiğini, toplumsal yapıları nasıl etkilediğini bize gösteriyor. O yüzden arkeoloji gerçekten sembollerin en zengin bulunduğu alanlardan birisi.
Gerçekten çok ilginç bir konu. Çünkü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde semboller insanları ve kültürleri derinden etkileyebiliyor. Peki yine bu bağlamda dinleyicilerimize sembollerle olan ilişkilerini daha iyi anlayabilmeleri için neler önerirsiniz?
Özellikle rüyalarla ilgili konuşursak, rüyalarda sembolleri dikkatlice gözlemeleri gerektiğini söylerim. Daha önce de konuşmuştuk. Bir rüya günlüğü tutmak onlara çok iyi gelebilir. Çünkü orada bir şeyi fark edebilirler. Mesela tekrarlayan semboller olduğunu görebilirler. Bunların farkına varmak önemli olabilir. O sembollerin ifadelerine bakabilirler. O sembollerin toplumsal anlamdaki ifadeleri olabilir ya da diğer anlamlarına dikkate alabilirler. Yine bir renk ya da bir logo onları nasıl hissettiriyor? Bu da yine onların iç dünyasıyla ilgili önemli ipuçları verebilir bize. Yani aslında sembollerle ilgili okumalar yapmak, sembolizmin tarihsel ve kültürel boyutlarını anlamak için oldukça faydalı aslında.
Burada aklıma gelen bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Mesela astroloji eğitiminde de, yani bu benim kendi yaptığım işimin yanında ekstra ilgilenmiş olduğum, ilgi duyduğum bir alan. Orada da bütün astrolojik arketipleri, yani gezegenleri belli semboller üzerinden konuşuyoruz.
Değil mi?
Yani örnek veriyorum, işte ay duygularımızı temsil eden, güneş hayatımızdaki eril faktörleri temsil eden, beraberinde o yaşam enerjisi, canlılık sembolü. Örneğin Venüs mesela kedilerin evrensel sembolü gibi. Yani her gezegen aslında bir sembolikle eşleşiyor ve astrolojide genelde şu söylenir, denir ki sembolikleri eğer ki herhangi bir haritada, bu sadece doğum haritası değil, o olaya ait bir haritada bile doğru yorumlayabilirsek, tamamen sembolik yorumlamasıyla birlikte o objektif yorumun üzerine kendi sembolik yorumumuzu da katarak hakikaten çok nokta atışı ve şeyler elde edebiliyoruz. Yani burada da şimdi siz anlattıkça açıkçası ben kendimde bunları düşündüğüm zaman hani o sembolikler hayatın pek çok alanında, mesela hani çok belki herkesin ilk etapta aklına gelmez ama astroloji bile sembol diliyle çalışan bir alan.
Aynen öyle.
Bu da hakikaten ilginç, yani hani konu olarak çok derin ve çok güzel bir konu. Aslında bugün hani semboller, rüyalar, dinler ve tarihsel semboller üzerine güzel bilgiler edindik. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz. İlginç bir sohbet oldu. Ve bu konuda mesela ilgi duyan dinleyicilerimize kitap önerisi rica etsek, hangi kitapları önerebilirsiniz sembollere dair?
Ondan önce bir de rakamları unutmayalım. Rakamların da çok sembolik anlamları var değil mi?
Kesinlikle, yani numeroloji de aslında direkt sembolik bir alan. Çünkü bazen bunu günlük yaşantımızda mesela herhangi bir panoda veya önümüzde giden bir arabanın plakasında veya telefona baktığımızda saatte sürekli olarak bazı fraktallere denk gelebiliyoruz. Yani o gün diyelim ki o an o numaranın, o sayının, rakamın bize ifade etmek istediği bir şey varsa biz o gün sürekli olarak o rakamla bir şekilde ya da o gün o süre zarfında onunla göz göze geliyoruz. Bir şekilde onu fark etmemiz sağlanmış oluyor. Ama bunu tabii ki doğru yorumlayabilmek çok önemli. Ya da bunu fark edebilmek, o farkındalık seviyesinde olabilmek de çok önemli. Hepsinin bizim için bir rehber olabileceği ama tabii ki hayatımıza yön verirken, hayatımızı şekillendirirken bunların sadece birer araç olup bazen de hayatı akışta yaşamanın çok daha verimli olabileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu mesajları da göz ardı etmediğimizde çok daha kaliteli bir farkındalık seviyesine erişebiliyoruz.
Aynen öyle. Şimdi kitaplar konusuna geldiğimizde evet, birçok kitap önerimiz olabilir. Tabii burada sembollerin babası olan Jung'u hatırlayarak İnsanın ve Sembollerin Anlamı adlı kitaptan bahsedebiliriz. Bu hatta neredeyse en çok bilinen kitaplarından biri. Bu semboller aracılığıyla bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı arasındaki bağlantıyı tartıştığı bir kitap. Sembollerin kişisel ve toplumsal anlamlarını, Jung'un arketip teorisi ve sembollerin psikolojik işlevleri hakkında kapsamlı bir inceleme sunuyor bu kitap. Aslında bir başka programı da arketip teorisini getirmek istiyoruz. Onu
evet,
da konuşalım.
Da, değil mi? İlgi çekici ve bu konularla da bağlantılı olur, güzel olur.
Aynen öyle. Çünkü sonuçta arketip de bir sembol ifadesi. Bir diğer kitap, Wes Benskinski'nin Tarot'un Sembolizmi, The Symbolism of the Tarot kitabı. Burada tarot kartlarını ve onların sembolik ifadelerini anlatıyor. Tarot'un yalnızca kehanet aracı değil, aynı zamanda derin bir sembolizm ve içsel dönüşüm aracı olarak nasıl kullanılacağını anlatıyor. Aslında bu dönemde bu kartların üstüne konuşmak da çok da istemiyorum. Çünkü bazı insanlar bu kartlara çok fazla anlam yükleyebiliyorlar. İlginç anlamlar da ifade edilip ama bu işte kişinin rasyonelliğini de bozan şeylere yol açabiliyor. O konuda da dikkatli olmak lazım diye buradan ek bir alt cümle geçmek istedim. Bir diğer kitap. Evet, Türkiye'den bir kitap söyleyelim. Alparslan Salt'ın Semboller kitabı. Aslında bu bir ansiklopedik sözlük. Evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretler ya da evrensel bilgi ve hakikatleri basit ve sadeye indirerek ifaden işaretler olarak tanımlamış sembolleri. Güzel bir kitap. Birçok kültürde diyelim ki bir aslan sembolünün bile kültürden kültüre değişebildiğini görüyoruz orada. O yüzden kolay bulunan da bir kitap. Kişiler için belki güzel bir sözlük anlamında değerli bir kitap olabilir. Bir diğer kitap yine Jung'un kitabı. Arketipler ve Kolektif Bilinç Dışı. Bu da bizim kolektif bilinç dışımızda yer alan arketiplerin sembolik anlamlarını inceliyor. Bu evrensel sembollerin insanlık tarihin her aşamasında nasıl rol oynadığını bize açıklıyor bu kitapları. Joseph Campbell'ın Bin Yüzlü Kahraman, bu da yine kahramanın yolculuğu ve mitolojik semboller üzerine kapsamlı bir inceleme yapıyor. Yine sembollerin mitolojide, dinlerde, kültürlerde nasıl ortak bir tema oluşturduğunu gösteriyor. Kahramanın yolculuğundaki sembollerin bireylerin ruhsal gelişimiyle nasıl paralel gittiği tartışılıyor. Mesela orada kahramanın yolculuğunda kahramanın sırtında bir tane bir heybe vardır. O heybenin içerisinde bulunanlar da o kahramanın o hayat içerisinde öğrendiği yetenekler, becerileri, öğrendikleri mesela onları temsil eder. Orada yiyecek içecek anlamında mesela sembolik ifadeleri budur. Bir son kitap David Fontana'nın Sembollerin Dili kitabı. Bu da sembollerin tarihsel kökenlerini, kültürel bağlamlarını, psikolojik anlamlarını açıklayan çok kapsamlı bir eser. Bu kitapla hem sembollerle ilgili temel bilgileri hem de teorik pratik bir düzeyde kişiye sunuyor. O yüzden zevkli bir kitap, tavsiye ederim. Önerilerim bu kadar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz kitap önerileri için de. Sevgili dinleyiciler, bugün sembollerle ilgili kapsamlı bir yolculuğa çıktık. Rüyalarımızdan dinlere, günlük yaşamdan arkeolojiye kadar pek çok sembollerin hayatımızdaki yerini keşfetmeye ve anlamaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize sağlıkla ve keyifle kalmanızı diliyorum.
Evet, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hayatınızdaki sembollerin farkında olun. Çünkü o semboller sizlere güzel hediyeler sunabilir. Bir şeylerin farkındalığını daha çok arttırabilir hayatınızda. O yüzden etrafınızla farkındalıklı bir şekilde kalın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.